Ayrım 14, sayfa 141. Babanızın evi gibi oturun. Almanya'da 16 yıl kaldıktan sonra nasıl olmuş da olmuş, bizim ev sahibinin Türkiye'ye döneceği tutmuş. Adamdan bir mektup aldık. Mektupta diyordu ki, artık Türkiye'ye dönmeye karar verdim. 3 ay sonra bir takım işlerimi ayarlamak için Türkiye'ye geleceğim. O zaman sizinle de konuşacağım. Bu arada kendinize bir ev aramanızı rica edeceğim. Neden derseniz, kendi evimde oturmak istiyorum. Mektubun burasında bizim aile bireylerinden bir takım feryatlar çıktı ama ben ne dediklerini pek anlayamadım. Karım, bu zamanda bu edere böyle ev zor buluruz dedi. Kaynanam, ayol su mu çıkmış Almanya'da diye konuştu. Kızlarım ve oğlumsa, biz bu evden de semtten de ayrılmayız dediler. Bu semt ki 6-7 bin liradan aşağıya ev yok. Biz ise 3 bin liraya oturuyoruz. Hem de ne karışanımız var ne de görüşenimiz. Ay başında ev kirasını götürüp bankadaki hesap numarasına yatırıyoruz. Hepsi o denli. İnanın bu mektuptan sonra ben de kara kara düşünmeye başladım. Gerçekten kaynanamın dediği doğruydu. Almanya'da su mu çıkmıştı? Ki bu adam 16 yıl sonra çoluğunu çocuğunu toplayıp buraya geliyordu. Yalnız mektubun şu tümcesi bizi rahatlattı. 3 ay sonra bir takım işlerimi ayarlamak için Türkiye'ye geleceğim. Demek ki adam lomburlop gelmiyordu. Çocuklarını, eşini, eşyasını getirmiyordu. Gelecek, Türkiye'de birkaç gün kalacak, sonra gidecek. Çoluğu çocuğu eşyaları toparlayıp gelecekti. Eh, gelsin bakalım. Geldi. 3 ay sonra bir akşam üzeri bizim kapı çalındı. Kapıya kızım çıkmış, bana sesleniyordu. Gel baba, ev sahibimiz gelmiş. Aman, deme, koştum balıklama. Adamın üzerine atıldım ki suya dalar gibi, eline yapıştım ki alacaklı gibi. İçeriye buyur ettim ki krallar gibi. Koltuğuna minder attım ki kuş tüyü gibi. Eh nasılsınız Rüştü Bey? Aman hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Tamam böyle sordu ya adamcağız. Siz beni dinleyin şimdi. Pofladım, nasıl poflama? Dev benim gibi gürleyemez. Yıldırımın gürültüsü hiç kalır benim yanımda. Of of, hiç iyi değiliz Rüştü Bey, hiç iyi değiliz. Sen sağ ol, bizim kaynana ayağını kırdı. Hem de iki yerden. Vah vah dedi adam, nasıl kırdı ki? Aman Rüştü Bey, siz iyi kırmadan çıkabildiniz buraya. Efendim, hep elektrik kesintileri yüzünden. Asansörü kullanmak ne olası efendim, ne olası. Günün ancak 8-10 saatinde elektrik var. Diğer zaman hiç yok. İşte kaynana merdivenden çıkayım derken, 4 basamaktan aşağıya, ayağı iki yerden haşat. Gerçekten de bu anlattığım doğruydu. İçeriden kaynanamın iniltisi geliyordu. Rüştü Bey, bir yoklamama izin verir misiniz dedi. Hay hay. Rüştü Bey kaynanamı yokladı. Geçtik tekrar oturma odasına oturduk. Hemen yandaki battaniyeyi Rüştü Bey'in dizlerine örtüverdim. Aman üşütmeyin Rüştü Bey, şurada birkaç gün kalacaksınız. Yoksa kaloriferler bozuk mu? Bir daha pofladım. Odada yankılandı. Mutfağın açık kapısında çınladı. Yakıt yok Rüştü Bey, yakıt yok. Allah sizi inandırsın. Tas tamam 15 gündür böyle tir tir titriyoruz. Okullar açılmıyor yakıtsızlıktan. Aman sakın hastalanayım demeyin. Çünkü hastanelerimizde de yakıt olmadığından kaloriferler yanmıyor. Ve hasta kabul edilmiyor. Kim bilir sizin Almanya'da nasıldır. Son tümcemle coştu Rüştü Bey. Anlattı Almanya'yı ki güllük gülistanlık. Sözünü keser kesmez. Sizin Bursa'da akrabalarınız olacaktı. Onların yanına gidebildiniz mi dedim. Yo buradan sonra gideceğim dedi. Gidemezsiniz Rüştü Bey dedim. Ne yazık ki gidemezsiniz. Niçin? Efendim mazot yok. Mazot olmayınca otobüs yok. Vay! Kim bilir sizin Almanya nasıldır? Rüştü Bey yarım saat daha trenleri, metroları, otobüsleri anlattı Almanya'nın. Bir ara durur gibi olunca söze giriverdim. Kusura bakmayın ama size soğuk bir şeyler sunacağız. Çünkü Rüştü Bey tüp gaz da yok. Yok derken ağlar gibi yaptım, hıçkırır gibi. Kim bilir sizin Almanya'da nasıldır diye sordum. Rüştü Bey Almanya'daki mutfaklarını anlatırken biz karı koca sofrayı hazırladık. Gerçekten bir misafir tüpümüz yoktu ve biz soğuk şeyler yiyorduk. Rüştü Bey'in önüne zeytindir, peynirdir, baldır koyduk. Bir de tuttum şarap açtım. Of, of diye inledim yine. Kim bilir Rüştü Beyciğim, siz Almanya'dayken bir gideyim Türkiye'ye, nasıl içeceğim rakıyı demiştiniz değil mi? Ama üzülerek söyleyeyim ki bu ülkede rakı da yok. Vah dedi Rüştü Bey, ben bilsem Almanya'dan getirirdim. Orada tonla vardı. Kusura bakmayın efendim dedim. Şimdi size burada soğuk da olsa biraz sucuk, biraz pastırma sunmak isterdik ama sucuğun kilosu 400 lira. Pastırma 700 lira. Adam lokmasını zor yuttu. Gözleri iri iri. Siz ne diyorsunuz dedi. Yahu kardeşim olamaz. Vallahi Rüştü Bey, yarın çıkın sorun çarşı pazardan. İyi ama kardeşim, desene bir işçi bir aylığıyla ancak 10 kilo pastırma alabiliyor burada. Ya ya dedim. Peki Almanya'da? Oho, coştu Rüştü Bey. 10 kilo salamın sucuğun yanına neler ekledi, neler ekledi. Bu sıra karım bana, ah ah o zaman biz de gidecektik Almanya'ya. Niye gitmem diye tutturdun dedi. Yemekten sonra karım ıslak havlu getirdi Rüştü Bey'e. Rüştü Bey aman zahmet ettiniz yıkardım elimi dedi. Yıkayamazsınız dedim. Çünkü 4 gündür su yok. Bir bidon suyu camiden alıp geldim. Kim bilir Almanya'da sular ne boldur. Anlattı Rüştü Bey. Su kesilmesi ne demekmiş? Hiç su kesilir miymiş? Uygar insan tükettiği suyla belli olurmuş. Tam o sırada bir gümbürtü. Rüştü Bey hop oturdu hop kalktı. Bizse kaygısız ve telaşsız. Ne oldu dedi titreyerek. Hiç canım, bir şey yok, bomba attılar dedim. Eşim ekledi, Yunus'un kahvesi nedir? Yokladık, salt bizim mutfağın camı kırılmış. Karım önemli değil dedi, geçen de tüm evin camları kırılmıştı da hepsini baştan değiştirmiştik. Rüştü Bey korkulu gözlerle camlara baktı. Kaç günde bir bomba atıyorlar Erhan Bey diye sordu. Vallahi hiç belli olmuyor Rüştü Bey. Bakıyorsunuz gün aşırı atıyorlar, bakıyorsunuz 3 ayda bir atıyorlar dedim. Karım öteden ekledi. Özür dilerim, tas tamam 2 yıldır kahvemiz yok dedi. Kim bilir Almanya'da nasıldır? Efendim Brezilya mı istersiniz, Kongo mu istersiniz, Vietnam mı istersiniz, kavrulmuş mu istersiniz, öğütülmüş mü istersiniz, çekirdek mi istersiniz? Karı koca yanardağlar gibi pofladık, vahladık. Çaylarımızı içerken Rüştü Bey'e, bugünkü gazetelere hiç göz attınız mı diye sordum. Yo dedi, önemli bir haber mi vardı? Bu kez ben yo dedim. Dedim ama gazeteleri Rüştü Bey'in önüne sürdüm. Adam aa dedi usuldan. İkinci aa Tarzan'ın ağası gibi çıktı. Yahu bundan önemli haber olur mu? Baksanıza 8 kişi öldürülmüş. Hiç önemsemeden. Ha 8 kişi mi dedim. Demek 8 kişi. Daha fazla mı oluyor yoksa diye sordu. Eh 15'i bulduğu bile oluyor. O sırada oğlum girdi içeriye. Rüştü Bey'in elini öptü. Rüştü Bey sordu. Kaçıncı sınıftasın diye. Karı koca, oğlum, üçümüz birlikte pofladık. Pof, pof. Gidemiyor ki Rüştü Bey amcası, gidemiyor ki. Neden? Can güvenliği yok da ondan. Yahu çocukları ben burada okutacaktım. Ah kim bilir bu yönden Almanya nasıldır? Rüştü Bey Almanya okullarını anlattı. Karım, 9 doğuruyorum Erhan dedi. Kaşıyla sordu Rüştü Bey. Neden diye. Hiç dedim. Öteki kız okuldan gecikti de biraz. Rüştü Bey elini cebine attı, bağırıverdi. Zıpladı, hopladı. Soyulmuşum, soyulmuşum diye bağırdı. Gitmiş 5.000 markım. Aman yapma Rüştü Bey. Soyulmuşum. Gittik Rüştü Bey ile polise. Rüştü Bey'in ifadesini aldılar. Komiser kızdı da Rüştü Bey'e kızdı. Koskoca herif olmuşsun. Bu akılsızlık niye ki? Hiç insan cebinde 5.000 markla gezer mi? Koyun cebinize markları, sonra da çarptırın. Ondan sonra gelin polise. Bulun benim paramı. Sanki polis sanki babanızın uşağıydı. Oymuş devrisi günü evin kirasından tutulmak üzere Rüştü Bey'e para buldum. Adam apar topar bindi uçağa. Binmezden önce yok kardeşim dedi ben vazgeçtim Almanya'dan gelmekten. Ev senin babanın malı gibi otur. Çekti gitti Rüştü Bey. Devletin temeline dinamit koyanlar. Yok efendim yok. Kafam iyice bozuldu. Ne demekmiş bu yani? Devletin temellerine dinamit koymak isteyenler varmış. Olur mu hiç? Devletin temellerine nasıl dinamit konur efendim? Sayın büyüklerim, durmadan gazetelerde olsun, radyolarda olsun, televizyonlarda olsun bunu anons ediyorlar. Devletin temeline dinamit koymaya çalışanlar var. Bu ülkenin kolluk güçleri var mı? Var. Gizli haber örgütleri, alma örgütleri var mı? Var. Var ama demek ki bu güçler yeterli değil. Yeterli değil ki, çok sayın büyüklerim, 2 güne bir radyolarda, gazetelerde bu demeci veriyorlar. Devletin temellerine dinamit koymak isteyenler var. Madem güçler yeterli değil, o zaman benim gibi boşta gezen vatandaşlara iş düşmekte. Vatandaş derken, vatanını, milletini çok seven vatandaşları söylemekteyim. Bu bilene. İşte ben de vatanını, milletini çok seven bir vatandaş olaraktan sayın büyüklerimin hizmetine koşturmalıyım değil mi? Zaten aklı başında kim koşmaz ki? Koştum. Her vatandaşın hakkı olduğu gibi benim de hakkım değil mi? Tuttum bir dilekçe yazdırdım Arzu Halcı'ya. Valilik makamına. Çoktandır gazetelerde olsun, radyolarda olsun, televizyonda olsun sayın büyüklerim tarafından devletin temellerine dinamit koymak isteyenler olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu temellerin beklenmesi gerektiği ve burada da benim gibi vatandaşlara görev düştüğü kanısındayım. Onun için temellerin tarafıma gösterilerek nöbet tutmam için gerekli yerlere emir verilmesini saygıyla dilerim. Adımı soyadımı yazdım, tuttum dilekçemi vali yardımcısına verdim. Vali yardımcısının odasında 8-10 kişi çay içiyorlardı. Vali yardımcısı bey dilekçemi şöyle bir okudu, ondan sonra altına Bayındırlık Müdürlüğü'ne diye yazdı. Yazdı ama sormak gerek, bu bizim ezeli hastalığımız, sormadan edemeyiz. Sordum vali yardımcısına. Nereye gideceğim efendim dedim. Bayındırlık Müdürlüğü'ne gideceksiniz. Temel işlerine orası bakıyor dedi. Giderim. Neresi olursa olsun giderim. İsterse cehennemin dibinde olsun. Bir kez bu temelleri beklemeyi göze almışım. Bir göstersinler bana temelleri, bir atayım oraya sandalyemi. Ulan ben oradan kuş mu uçurturum be? Çıktım Bayındırlık Müdürlüğü'ne. Müdür yok. Yardımcısı da mı yok? Yok. Köy okulları, binaları için dışarı çıkmışlar. Peki, onların yerine bakan hiç kimse yok mu? Hiç olmaz olur mu? Dündar Bey dediler. Ha, demek Dündar Bey. Neresi Dündar Bey'in odası? Burası mı odacı kardeşim? Çaldım kapıyı, girdim içeriye. Dündar Bey gözlüklerini taktı, dilekçemi okudu. Ama bu ne biçim okuma? Adam dilekçeye değil, hep bana bakıyor. Yazdı altına. Efendim, nereye gideceğim? Kardeşim, bu temel işlerine biz bakmıyoruz. Siz başbakanlığa gideceksiniz. Elbette ya. Ben çok yanlış bir iş yaptım. Devletin temellerinin valilikle, bayındırlık müdürlüğüyle ne ilgisi olabilir? Doğrudan doğruya başbakanlıkla olur. Aldım dilekçemi dosdoğru başbakanlığa. Kim bakar bu işlere? Odacılar bilir. Hem iyi bilirler. Ha, sen temel işlerine gideceksin. İhsan Bey bakıyor bu işlere, ona gidiver. İhsan Bey'e gittim. İhsan Bey dilekçemi okumadan sordu. Nedir? Temeller meselesi efendim dedim. Temeller meselesi mi? Ona Hayri Bey bakıyor. Onun yanına gidin. Temel atma bürosu orası. Gitmez miyim? Hayri Bey'in yanına. Vah vah. Demek şu küçücük adamı bu iş için oturtmuşlar buraya ha? Elbette bu işlere bu denli pire gibi adamlar bakarlarsa iki güne bir büyüklerimiz radyolarda, televizyonda konuşurlar. Devletin temellerine dinamit atmaya çalışanlar var diye. Buyurun. Efendim, temel atma, yani devletin temellerine. Yok canım, bu adamda hiç iş yok. Koskoca devletin temellerinin nerede olduğunu bildiği yok. Tutmuş defterleri karıştırıyor, bir yandan da mırıldanıyor. Seni nereye göndereyim bilmem ki. Ühü, biz batmışız be. Adam devletin temellerinin nerede olduğunu bilmiyor. Hah, dedi. Çok şükür bir herif. Sizi Kayseri'ye göndereyim. Orada 3 gün sonra bir temel atma töreni var. Sayın Başbakanımız da orada bulunacaklar. Titredim. İnanıyor musunuz? Adamın ilgisizliği ve bilgisizliği karşısında titredim. Bu ne demektir efendi? Ayakta mı uyuyorsun? Beyefendi, ben size devletin temellerini soruyorum. Nerede bu temel? Beklemek istiyorum. Dilekçemi baştan okumaya çalıştı. Daha yarısındayken ha ha ha dedi. Özür dilerim, anlamamışım. Siz belediyeye gideceksiniz. Orada Fen İşleri Bürosu var. Temel işlerine onlar bakıyorlar. Efendim, ben devletin temellerinin olduğu yeri arıyorum. Efendim, devlet temeli. Ha, o zaman başka. Bu gibi işleri Bayındırlık Müdürlüğü görür. Orada Temel İşleri Müdürlüğü vardır. Oraya gideceksiniz. Kızdım. Beyefendi dedim. Beni oradan buraya havale ettiler. Bir dakika. Sana 2 dakika. Sor, soruştur, öğren, göster. Zile bastı. İçeriye kendi gibi yaşlı bir adam geldi. Cebbar Bey, arkadaş devletin temellerini arıyor. Acaba siz nerede olduğunu biliyor musunuz? Devletin temelleri mi? Devletin temelleri. Devletin temelleri. Efendim, bunun bizim dairemizde bir ilgisi yok ki. Biz biliyorsunuz temel atma işlerine bakıyoruz. Ama devletin temelleri nerede, onu bildiğim yok. Biz arkadaşı en iyisi aidiyeti cihetiyle Devlet Bakanlığı'na havale edelim. Sanırım devletin temelleri oradadır. Sizi bilgisiz ve ilgisiz herifler sizi. Oturmuşlar koskoca koltuklara, devletin temellerinin nerede olduğunu bildikleri yok. Devlet Bakanlığı'nda beni Hayrullah Bey'e havale ettiler. Temel işlerine Hayrullah Bey bakıyormuş. Yok dedi Hayrullah Bey, Temel işlerine gerçi ben bakıyordum ama 2 gün önce genel müdür bir değişiklik yaptı. Ben şimdi duvar işlerine bakıyorum. Bu görevi Sami Bey'e verdiler. Sami Bey'in odası 2 oda ötede. Ulan be, kendimizi adamışız bu işe. Şunların işi yokuşa sürmelerine bakın. Sami Bey'in odasına girdim. Sami Bey dilekçemi okudu. Vallahi bize böyle bir yazı gelmedi dedi. Beyefendi, ben devletin temellerini arıyorum. İyi kardeşim, bize yazı gelmeden biz bu temellerin nerede olduğunu nasıl bilelim? Şimdi tutup da sizi Sayın Erbakan Bey'in attığı temellerden birine göndersem, ya yerinde duruyordur ya durmuyordur. Bu konuda siz de gazetelerde okumuşsunuzdur. Hırsızlıklar oluyor. Geçenlerde Erbakan Bey'in attığı bir temeli çalmışlar. Elbette bu temelleri beklemek gerekli. Beyefendi, ben size Erbakan Bey'in attığı temelleri sormuyorum. Devletin temellerini soruyorum. Telefonu açtı. Alo, Sadık Bey, bir vatandaş gelmiş. Devletin temellerinin nerede olduğunu soruyor. Telefonu kapadı. Bilmiyormuş dedi. Sadık Bey bilmezse bu dairede hiç kimse bilmez. Beyefendi, şaşıyorum. Kimsenin devletin temellerinin nerede olduğunu bildiği yok. Bu ne biçim iştir? Kardeşim, ne kızıyorsun? Bize devletin temelleri işte şuradadır diye söyleyen, gösteren veya kroki veren, plan veren olmazsa biz nereden bilelim? Kayıp eşya bürosuna baktınız mı? Sinirlendim, dışarı çıktım. Galiba temeli yitirdiler, benden saklıyorlar. Ama yağma yok. Kim bilir, radyolarda bangır bangır bağıran Demirel değil mi? Ona çıkarın. O bilmeyecek de devletin temellerinin nerede olduğunu kim bilecek? Ama ona dek nasıl ulaşacağım? Bir yığın engeli aşmak gerek. Fakat ben, içi vatan millet aşkıyla yanan ben, yenerim bu engelleri. Yener, devletin temellerinin nerede olduğunu öğrenirim. Yendim engelleri, çıktım Sayın Başbakanımızın huzuruna. Ne dedim? Bilir demedim mi? Okudu dilekçemi, elime bir kart tutuşturdu. Şimdi Isparta'dayım. Bir orman ürünleri işletmesinin temellerini beklemekteyim. Her köşe başında kurulacak saatim de var. Haydi bakalım, şimdi gelsinler de devletin temellerine o dinamit koymak isteyenler göreyim. Hadi hadi, gelsenize. Ayrım 14 sonu, sayfa 155.